Sevgili dinleyicilerimiz, hepinize enişten selamlarla selamlıyoruz. Enişten duygularla selamlıyoruz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Bu haftaki programımızda aslında her zaman gündemimizde olması gereken ve fakat maalesef sadece iç çatışmalarla, savaşlarla, darbelerle gündemimize giren bir mevzuyu masaya yatırmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Libya'da, Afrika'nın kuzeyinde bulunan bir ülke Libya, uzun süredir istikrarsızlık söz konusu. Yapılan darbe sonrasında Kaddafi'nin devrilmesinin ardından ülkede ulusal mutabakat hükümeti kuruldu fakat Hafter güçleriyle ulusal mutabakat hükümeti arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor. Keza geçtiğimiz günlerde yine Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Ebubekir Keita'ya yönelik bir darbe gerçekleştirildi. En son işte güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, askerlerin yaptığı açıklamaya göre Keita güvenli bir yerde tutuluyor şeklinde bir yorum yapılmıştı. Fakat kendisinden haber alınamıyor. Biz de bu programımızda Mali özelinde biraz Afrika'yı konuşmak istiyoruz. İnşallah dilimiz döndüğünce hocamızla birlikte. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba. Ben de seyircilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum, dinleyicilerimizi.
Eyvallah hocam. Şimdi Afrika hep konuşulan bir şey. Biz Afrika'yı hocam şöyle görüyoruz. Aç insanların, fakir insanların yaşadığı, sürekli yardım yapılması gereken, ondan sonra işte insanların açlıktan öldüğü, çocukların açlıktan öldüğü sıcak bir coğrafya olarak biliyoruz. Fakat Afrika bizim muhayyilemizdeki şeyin çok ötesinde anlamlar ifade ediyor aslında. Afrika'nın gündeme girmesini nasıl yorumluyorsunuz hocam? Buradan tabii başlayalım.
Tabii Afrika kara kıta, değil mi? Sanki böyle hiçbir doğal kaynağı yok, açlıkla, sefaletle, yoksullukla tarihi bir şekilde örtüşmüş bir kara kütlesi gibi düşünüyoruz. Ama gerçekte böyle değil. Afrika'nın talihi değişiyor aslında. Ve gittikçe de önemi anlaşılır hale geliyor. 21. yüzyıl Afrika'nın yüzyılı olabilir. Bunu zaman zaman zikrediyoruz. Ama tabii bu anlattığımız Afrika'nın anlatılan tarihi, işte kara kıta vesaire gibi, bu biraz da sömürgecilikle alakalı bir durumu da var. Ve belki de bundan dolayı da tarihçilerin, araştırmacıların, insanların ilgisini çekmedi. Çok uzun bir süre Afrika tarihiyle insanlar ilgilenmedi ve dünya tarihinin bir parçası bile olmadı. Yani eski dünya dediğimiz Afro-Avrasya, Afrika, Asya ve Avrupa kara bütünlerinin hepsine eğer eski dünya diyecek olursak, eski dünyanın içerisinde bile Afrika çok uzun bir süre bir izolasyon sürecindeydi. Ama bugün modern bilimin işte anlatısına göre bugünden 200 bin yıl önce insanın, modern insanın atalarının burada ortaya çıktığı, işte ondan bir 100 bin yıl kadar sonra Afrika'dan dünyaya yayıldığını, yani bütün hem eski dünyada hem yeni dünyaya insanların yayılması Afrika'dan oluyor. Ve geldiğimiz noktada da ya aslında hiç de bize söylendiği gibi Afrika işte sudan yoksun değilmiş ya da doğalgaz, doğal kaynaklardan yoksun değilmiş. Aslında Afrika'da bayağı bir kaynak varmış noktasına geliyoruz zaman zaman. Bu yüzden de 21. yüzyıl hem Afrika'nın yüzyılı olacak diyoruz, hem de bir yandan da bakıyorsunuz sadece sömürgeci güçler değil, Çin bile çok yırtıcı bir saldırganlık içerisinde Afrika'nın bütün limanlarına saldırmış vaziyette. Evet. Yani çoğu zaman o ülkeleri borç batağına sokarak, kredi batağına sokarak limanlarına el koyma durumuyla karşı karşıya geliyor. Tabii Türkiye'de bu süreçten bu süreç içerisinde kendini konumlandırmalı. Türkiye son 10 yılda Afrika'daki büyükelçilik sayısını çok ciddi anlamda artırdı. Şu anda 40'tan fazla elçiliği var. Bunun 50'ye kadar çıkması hedefleniyordu. Birçok STK yine Afrika'da çeşitli insani yardım projelerini yürütüyor. Ya da kamu vakıfları, işte siz de biliyorsunuz, Maarif Vakfı'ndan Yunus Emre'ye, diğer TİKA'sından diğer kuruluşlarına kadar Afrika'da konumlanmış durumdalar. Ama en genel anlamda belki devletimizde buraya yönelik stratejiler olsa da kamuoyunun genelinde Afrika ile, hele ki Sahra altı Afrika ile ilgili çok çok az bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizle başlayıp aslında Afrika ile, hem bugün Mali ile Batı Afrika ile başlayıp daha sonra Doğu Afrika ve Kuzey Afrika, özellikle Libya'daki gelişmeler, Akdeniz'deki gelişmeleri de inceleyeceğimiz, sohbetimize konu edeceğimiz bir seriye başlayalım istiyorum inşallah.
İnşallah.
Bugün ben okuduğumda, seneler önce öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Ve Mali niye önemli? Bu coğrafyalar ne kadar aslında önemliymiş? Belki dinleyicilerimiz de kafalarında biraz soru işareti uyandırabilirsek, onları okumaya, dinlemeye sevk edebilirsek istifade etmiş olurlar diye düşünüyorum.
Eyvallah. Afrika sömürülen bir coğrafya hocam. Hep konuşuyoruz. Geçmiş programlarımızda da yine siz bir film tavsiyesini bulmuştunuz. Amistad filmini, evet, izlemelerini istemiştiniz.
Kölelik bağlamında çok az değinmiştik, evet, Afrika'ya ama evet, evet.
Ben de izlemiştim o filmi. Hakikaten tam olarak emperyalist zihniyetin nasıl şekillendiğini, insanların nasıl sömürdüğünü o filmde net bir şekilde görebiliyoruz. Yani uzun yıllar Belçikalılar, Fransızlar, Portekizliler, İngilizler Afrikalıları sömürmüşler. İnsanları da hayvan yerine koymuşlar. Yani insan bahçeleri yaparak böyle işte o siyahi çocukları insanların gözlerinin önüne getirerek sergilemeye falan kalkmışlar.
O kavramı biraz açın. İnsan bahçeleri demek, yani biz tabii hayvanat bahçesi tabirine tabii alışıyoruz değil mi?
Tabii tabii hocam.
Dolayısıyla yani, ya bu çok garip bir şey. Yani bizim medeniyetimizde asla böyle bir şey yok ama Batı'da bunun çok örneği var. İnsan bahçeleri de bunun en belki zirve noktası. Farklı coğrafyalardan insanları alıp Batı dünyasının merkezine, başkentlerine getiriyorlar. Sergiliyor. Sanki affedersin böyle bir hayvanı dolaştırırmış gibi. Aa bakın işte Avustralya'da bunlar yaşıyor. Avustralya'dan bile getiriyorlar. Düşünün yani. Dolayısıyla Afrika'dan Amerika'ya o göçün hikayesi çok dramatik hikayeler içeriyor.
Kesinlikle. Yani Afrikalıları insan olarak bile görmeyen Batı'nın tarih yazımına Afrika ne zaman girmeye başlamış hocam peki?
Evet. Ya tabii Batılıların Afrika'ya ilgisi çok eski. Ama Afrika, ben üniversitede uzun süredir dünya tarihi dersi de veriyorum. Yani dünya tarihi bağlamında Afrika'ya neredeyse hiç değinilmezdi bir 10-20 yıl kadar öncesine kadar. Yani çünkü Afrika'da medeniyet anlamında, kültür anlamında ne var ki anlatılsın mantığıyla yaklaşılıyordu. Ama durumun pek de öyle olmadığı, hem dünya tarihi anlatımındaki demokratikleşme süreciyle de paralel olarak Batı dışındaki toplumlara daha fazla yer verilmeye başlandığını görüyoruz. Yani artık bir dünya tarihi kitabı aldığınızda Çin'den çok daha uzun bahsediyor. Hint'ten, Osmanlı'dan bile daha uzun bir işte sayfalar, bölümler boyunca anlatmaya başladığını görüyorsunuz. Buna paralel olarak Afrika'dan da bahsedildiğini görüyorsunuz. Ama Afrika'nın, hani başta söyledik, 200 bin yıl önce belki milyonluk tarihi vesaire var ama dünya tarihine eklemlenmesi, onun entegre bir parçası olması daha çok İslam'ın bu coğrafyaya gelmesi, yayılmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Ve Müslümanların ve belki Kuzey Afrika'yı değil de biraz daha güneylerini düşünürsek, İslam'ın buraya savaşla, kılıçla değil de ticaretle ve tasavvuf hareketleriyle geldiğinde düşünürsek, bu çerçevede yavaş yavaş Afrika'da merkezi krallıkların, devletlerin oluşması ve dünya tarihini etkileyecek bazı unsurları kendi içerisinden yetiştirdiğini görüyoruz. Tabii Afrika çok büyük bir coğrafya. dinleyicilerimiz de zaman zaman görmüştür. İnternette bile bazı Afrika haritaları var. İçerisinde Çin'i, Amerika'yı, Avrupa'yı falan yerleştirmişler. Yani Afrika'nın ne kadar büyüklüğünü göstermek için. Eğer kıtaların yüz ölçümlerine bakarsak Afrika kıtası Avrupa'nın 3 katı büyüklüğünde. Ama maalesef bizim yaygın olarak kullandığımız haritalar daha çok bu Mercator projeksiyonu denen işte dünyanın şeklinin kağıda yansıtılmasındaki zorluklar nedeniyle kuzeydeki ülkeler daha büyük gösteriliyor. Hmm. Dolayısıyla Avrupa olduğundan daha büyük gösteriyor. Hele kutuplara doğru yaklaşıldığında Grönland gibi, işte Kanada gibi, Amerika gibi yerler biraz daha büyük gösteriliyor. Afrika sanki Avrupa'dan birazcık büyükmüş gibi. Oysaki 3 katı büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz.
Nüfusu da özür dilerim. Yani dünya nüfusunun yanılmıyorsam 6'da 1 kadar falan yani.
Olabilir. Ben de kesin olarak bilmiyorum. Dolayısıyla çok kalabalık ülkeler var dediğiniz gibi. Yani Mısır'dan Nijerya'ya vesaire gibi. O açıdan bizim evet ilgimiz biraz daha Kuzey Afrika'da var. İşte Mısır Hazreti Ömer döneminde fethediliyor ve işte devamında neredeyse Atlas Okyanusu'na kadar gelen bir İslam devleti var Emeviler döneminden itibaren. 711'de Tarık bin Ziyad Cebel Tarık'ı geçerek karşıya geçiyor. Tabii Kuzey Afrika'yı biraz daha iyi biliyoruz. Hem Osmanlı'nın da burada hakimiyeti söz konusu olduğu için az çok buraları biliyoruz. Ama hemen bu sahil şeridinin altında bir defa devasa bir çöl var. Sahra çölü var.
Evet.
Ve sahra altı kısmına bizim ilgimiz çok daha az ve bilmiyoruz. Yani benim herhalde bir 15 yıl kadar önceydi Mali'den bir öğrencim oldu. Çocuğun adı da Musa Traore. Sonra Mali tarihini falan biraz daha okuyunca baktım ki Musa Traore orada darbe yapmış önemli bir adamın ismi, bir devlet başkanlığı falan yapmış. Gerçi Traore soy isimli bayağı bir kimse var Mali'de. Bir böyle klan gibi bir yapısı var herhalde. Ama sonuç itibariyle o zamanlar 15 yıl önce düşündüğünüzde ben dahi efendim sorsalar Mali'nin %95'inin Müslüman olduğunu çok tahmin etmezdim.
Evet.
Yani %95'i Müslüman olan, %1 sadece Hristiyan'ın olduğu ve Ahmet Kavası Hoca'nın ifadesiyle Afrika'nın en munis insanlarının olduğu bir coğrafya gerçekten daha fazla ilgiyi hak ediyor diye düşünüyorum ben de.
Evet. Yani biraz tarih kitaplarına baktığımızda sanki Sahra Altı Afrika'nın, Orta Afrika bölgesinin medeniyet anlamında daha geride kaldığı için aslında çok ilgilenilmediği falan iddia ediliyor. Mesela işte Osmanlı Mısır'a kadar inmiş ama oradan sonrası yok. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Habeşistan, Etiyopya, şimdiki Etiyopya coğrafyası içerisinde bulunan Habeşistan'la bir temas olmuş. Fakat Orta Afrika bölgesinde, işte bugün Kongo, Demokratik Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bulunduğu bölgelerde hakikaten dediğiniz gibi bir şey yok hocam. Bir araştırma yok, bir bilgi yok. Bir de Türkiye'de Afrika'nın geneliyle ilgili aslında çok ciddi anlamda bilgi eksikliği var. Yani sokakta insanları çevirip sorsak, bir anket yapsak veya Afrika'dan 10 tane ülke ismi sayabilir misiniz? 56 ülke var Afrika'da. 10 tane ülke sayabilir misiniz desek sayılabileceğini düşünmüyorum. Yani ben Afrika'ya ilgim benim hocam 2 sene, 3 sene önce başladı. 3 sene önce bana sorsaydınız ben de bilmezdim mesela.
Doğru, doğru.
Dolayısıyla bu ilginin bir şekilde Türkiye'de artırılması gerekiyor diye düşünüyorum hocam.
Kesinlikle doğru. Ve ilgi yani birazdan aslında sohbetimiz boyunca anlatacağımız konuları belki dinleyicilerimiz duyunca da oldukça şaşıracaklar diye de ben düşünüyorum açıkçası. Evet. Bizde böyle Sahra Altı Afrika'sı niye az araştırılıyor? Bir defa buralar koloni bölgeleri, ya Fransızca bilmeniz lazım. Frankofon bölgelerden bahsediyorsak işte Batı Afrika gibi Fransızca bilmeniz gerekiyor. Bizde de maalesef buraları çalışacak akademisyen sayısı da çok çok az.
Evet.
Demin ismini zikrettiğimiz Ahmet Kavas ki kendisi bir dönem bu bilgi birikiminden dolayı Çat Büyükelçiliği de yaptı.
Şimdi de Seneviler Büyükelçisi oldu.
Evet. Dolayısıyla bu çalışmalara yön verecek önemli bir kişi kendisi. Onun çalışmalarıyla biraz bizim aslında Afrika ilgimiz de başladı. Yeni genç arkadaşlardan çalışanlar da var. Ama yeterli seviyede olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz açıkçası.
Evet, evet hocam. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum yeri gelmişken. Dinleyicilerimiz de haritayı açıp baksınlar. Mesela Mısır'la Sudan arasındaki sınır. Sudan'la Mali arasındaki sınır. Sanki böyle biri eline cetvel almış ve cetvelle çizmiş gibi yani. Dümdüz çizgiler var. O kadar net bir şekilde bölüştürülmüş, paylaştırılmış ki yani sömürgeci devletler tarafından. Aynı
özellikle Moritanya, Mali,
Mısır,
Çad, Senegal, o bölgelerde böyle resmen cetvelle çizildiği belli tabii, yani açıkçası.
Hocam. Mesela Senegal'in içerisinde Gambiya diye bir ülke var. Gambiya tam Senegal nehrinin bulunduğu bölgede. Biri gelmiş orayı almış bir ülke yapmış kendine.
Nehrin etrafındaki kıyı şehrinde.
Evet yani Gambiya İngiliz sömürgesi, Senegal Fransa sömürgesi. Evet. Böyle garip bir coğrafyadan bahsediyoruz.
Osmanlı tabii Mısır'dan aşağıda iniyor. Yani Sudan'da Osmanlı hakimiyeti var. Hı. Habeş eyaleti 1550'lerde falan oluşturuluyor ama buradaki hakimiyeti tabii Mısır, Libya, Cezayir'deki gibi değil. Öyle söyleyelim. Biraz Yemen'in Osmanlı hakimiyetine girmesiyle paralel bir şekilde gelişiyor. Ama Doğu Afrika'nın böyle başka enteresan hikayesi var. Swahili bölgesi dediğimiz sahil kelimesinden geliyor Swahili. Onu da inşallah bu belki zincirin devamında konuşuruz diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Şimdi bir araya gidiyoruz yavaş yavaş ama öncesinde ben konuya giriş yapmış olayım. Mali'yi konuşacağız programımızda çünkü. Mali sizin de az önce ifade buyurduğunuz gibi hakikaten Mısır'ın Afrika'nın önemli ülkelerinden bir tanesi. Yani ben bir vesile Mali'ye gitmiştim. Cumhurbaşkanı Keita'yla da bir müzakerede bulunmuştum. Yani müzakere yapılan bir ortamda bulunmuştum. Yani o bu insanlar bir Müslüman gördükleri zaman, bir Türk gördükleri zaman kendi kardeşlerini görmüş gibi seviniyorlar. Yani Afrika'nın pek çok ülkesinde, özellikle Hristiyan ülkelerde hocam, öyle liderler var ki mesela bir tanesini söyleyeyim. Kongo Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Engeso isimli bir zat. Bu 1979'dan beri Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Ve darbe yapan kişilere darbe yaparak iktidara gelmiş. Seçimi kaybetmiş ve ülkede iç savaş çıkarmış. Tekrar seçim yapılsın falan diye. Fakat Keita böyle bir kişi değildi. Keita başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış, cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişiydi ki rahmetli Muhammed Mursi'nin Mısır Devlet Başkanlığı zamanında yaptığı hatalara benzer bir takım hatalar yaptığı için bugün bu ülkede darbe gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla Mali hakikaten hem bize yakınlığı bağlamında hem de demokratikleşme çabaları bağlamında önemli bir ülke.
Aslında Batı Afrika'daki belki de demokratikleşme anlamında en öne çıkan ülkelerden bir tanesi. Ama demin Traore soyismi için söylediğimiz şeyler belki Keita soyismi için de söyleyebiliriz. O muhtemelen Mali'de büyük bir sülale mi diyelim, çok yaygın bir soyisim ve yüzyıllar öncesinde bile aynı soyisimden yanılmıyorsam Songhai İmparatorluğu döneminde bile bu ifadeleri, isimleri görüyoruz. Gerçekten oradaki darbeler sömürgeci güçlerle yakın ilişkisi var. Ülkenin doğal kaynaklarıyla ve bunların kullanımıyla bağlantılı konular. Maalesef İpi elinde tutanlar zaman zaman piyonların yerini değiştirerek egemen güçler üzerinde oynuyorlar.
Bir de Türkiye'nin yaptırdığını falan söylüyorlar.
Normalde Keita'nın Fransız yanlısı bir hükümet olduğu da söyleniyor.
Tabii.
Dolayısıyla çok süreç nasıl gelişecek bilmiyoruz ama biz biraz daha meselenin tarihi boyutunu konuşacağız inşallah.
Eyvallah hocam. Bir ara verelim isterseniz.
Tabii.
Aradan sonra Mali'yi konuşarak programımıza devam edelim. Efendim kısa bir ara. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Aradan önce biraz Afrika kıtasının önemini, Afrika'nın niçin bilmesi gerektiğini konuştuk. Programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi tekrar hatırlatmış olalım. İnşallah böyle birkaç program Afrika üzerine konuşmayı düşünüyoruz. Yaşanan son gelişmeler üzerine. Mali bu programın nasıl mihenk taşı olacak inşallah. Hocam, Batı Afrika ülkelerinden biri Mali.
Evet.
Batı Afrika niçin önemli?
Evet, aslında şöyle belki söylemek lazım. Sahra altını düşündüğümüzde, yani Kuzey Afrika'yı istisna tutarsak, Sahra altında büyük merkezi krallıkların ilk çıktığı yer Batı Afrika. Yani ilk önce Ghana İmparatorluğu, daha sonra Mali İmparatorluğu, Songhai İmparatorluğu gibi çeşitli devletleri bir defa burada görüyoruz. Yani daha Orta Afrika ya da Güney Afrika'ya doğru gittiğimizde aslında çok daha küçük siyasi yapıları görüyoruz. Bunlar daha çok bölgesel ve ne diyelim kan bağına dayalı yapılar. Efendime söyleyeyim, aşiret, boy vesaire tarzı yapılar. Ama Batı Afrika'da daha merkezi krallıkları gördüğümüz açıdan burası siyasi olarak daha önemli. Burayı tabii ki belki de bu tür siyasi kuvvetli yapıların ortaya çıkmasında önemli rolü olan bir şey var. O da Sahra Çölü'nü aşan ticaret yollarının Batı Afrika'da son bulması. Yani adeta ticaret rotalarının son durağı şeklinde söyleyebiliriz. Yani bu rotaların internette haritaları da bulunabilir. Bir kısmı işte Kuzey Afrika'ya paralel gidiyor ama belli yerlerde Sahra Çölü'nü kesen, özellikle devenin o çöl ortamına uygun yapısıyla kervan ticaretine müsait olması ve birazdan belki biraz daha detayına gireceğimiz Cenne gibi, Timbuktu gibi, Tagaza gibi şehirler tam anlamıyla Batı Afrika'da gördüğümüz şehirler. Ve bu ticaretten de nemalanan, efendime söyleyeyim, gelir elde eden yerler olduğunu görüyoruz. Buranın bir defa doğal kaynakları bakımından önemli zenginliği var. Birincisi tuz kaynakları çok fazla. Bugün belki dinleyicilerimiz tuz ne kadar önemli olabilir diye düşünebilir ama tuz, yani baharat yollarını düşünün, baharat ticaretini düşünün. Sonuç itibariyle çeşitli gıdaların kurutulmasından tutun da damak zevkine kadar çok önemli ve hatta bir dönemler insanların maaşlarını bile tuz ile aldıkları dönemler vardı. Ben mesela bir belgesel izlemiştim. Develerin sırtında böyle büyük tuz kayaları taşıyorlar ticaret kervanları. Yani bu bize şu an için belki çok mantıklı gelmiyor ama geçmişte böyle, ya da çeşitli böyle televizyonla çıkan diyetisyenler ya da doktorların bile ifade ettiği şeyler bunlar. Yani sadece tarihçilerin altında çizdiği şey değil. Tuz önemli bir kaynaktı. Özellikle Tagaza şehri çok önemli bir tuz madeniydi. Ama diğer taraftan altın rezervlerinin çok olduğu bir coğrafya Mali bölgesi ve Batı Afrika bölgesi. Son olarak da köle ticareti bakımından buranın çok yoğun bir köleleştirilme faaliyetine maruz kaldığını daha önceki sohbetlerimizde de konuşmuştuk. Bu üç ticari emtia diyorum artık, kölelerde maalesef Batı davranış biçiminde mal gibi kabul edildiği için bu üç unsur, özellikle bu ticari rotaların Batı Afrika'da son bulmasına ve burada da büyük merkezi imparatorluklar kurulmasına imkan tanıyacak. Bunlardan birincisi Ghana İmparatorluğu ki tam da 10. yüzyıl, 11. yüzyılın ilk yarısında zirvesini yaşıyor.
Altının merkezi.
Aynen öyle. Bir de burada yalnız şöyle söyleyelim, ileride de cevabını vereceğiz. Burada evet merkezi krallıklar, siyasi yapılar vesaire kuruluyor ama bunlar çok uzun soluklu olmuyor. Yani öyle 300-400 yıl, Osmanlı gibi 600 yıl falan yaşayan yapılar değil bunlar. Çoğu en fazla 100 yıl, 1,5-200 yıl gibi idare etmiş ve oradaki farklı işte klan yapıları ya da boylar, aşiretler genellikle birbirleriyle mücadele ettikleri için ya da zaman zaman işte önemli bir liderden sonra oğullar arasında taht kavgalarının başlaması gibi sebeplerle genellikle çok uzun süreli siyasi yapılar olmuyor ama oldukça zengin imparatorlardan ya da yöneticilerden bahsedeceğiz. Belki de bu açıdan Mali İmparatorluğu çok önemli ve bunların Müslüman olması da bizim için çok önemli.
Kesinlikle.
Hem İslam dünyası hem Türk İslam dünyası bakımından bunlar İslam tarihinin de bir parçası. Hem zenginlikleri bakımından, hem İslam'ı yaşamaları bakımından, hem de dünya tarihine katkıları bakımından konuşulmaya, tartışılmaya ve araştırmaya değer diye düşünüyorum açıkçası.
Hocam, burada bir flashback yapmak istiyorum. Şimdi birinci bölümde demiştiniz ki işte uzun yıllar Avrupalılar Afrika'yı insan gibi bile görmediler. Sadece sömürülecek topraklar olarak değerlendirmişlerdi. Şimdi işte Hollywood'da çekilen bazı filmler var mesela. İşte böyle Afrikalılar falan var. Bakıyorsunuz bir ormanın içerisinde yaşayan vahşi insanlar, yaratıklar tırnak içerisinde söylüyorum. Hani konuşmayı bile bilmeyen, işte üzerlerinde doğru düzgün kıyafet bile olmayan,
sanki miminklerle iletişim
kuran bir şey, karşımıza bir yaratık görüyoruz hani falan. Böyle bir imaj oluşturmaya çalışılıyor. Halbuki tam da ifade buyurduğunuz gibi, yani bir bu coğrafyada böyle 200 yıl, 150 yıl veya 100 yıl süren birkaç tane imparatorluğun olması bile aslında burada medeniyetin var olduğunun en net göstergesi değil mi?
Kesinlikle. Yani aslında işte bu açıdan Mali'nin ve burada demin bahsettiğimiz Cenne gibi, Timbuktu gibi şehirlerin aslında ilmi anlamda, medeniyet anlamında katkıları bakımından biraz da konuşulmaya değer buluyoruz aslında.
Evet.
O açıdan burası öyle kuş konmaz, kervan göçmez bir yer değil, efendime söyleyeyim. Burada göçebe insanlar yaşamıyor. Yerleşik imparatorluklardan bahsediyoruz. Ve bunlar Müslüman ve bunların hem İslam ilim geleneğine çok ciddi katkıları var ve belki de bizim bilmediğimiz çok daha büyük katkıları var. İsterseniz birkaç örnek vererek konuya girmiş olalım.
Buyursunlar hocam.
Mesela bunlardan bir tanesi Mali İmparatorluğu daha çok zirvesinde 1300'lü yılların ilk yarısında yaşıyor. Böyle çok enteresan yöneticileri var. İsimlerinden de Müslüman oldukları çok net. İşte Ebu Bekir gibi, Musa gibi isimleri var. İki tanesinin hikayesini anlatacağım. Daha yaygın bilineni Mense Musa ya da İngilizce kitaplarda Mansa Musa diye geçer. Mansa kral anlamına geliyor. Kral Musa, ki bu işte 1312-1337 yıllar arasında yaklaşık 25 yıllık bir iktidarı var. Bu adamı biz daha çok neyiyle biliyoruz? Mansa Musa bir Müslüman yönetici ama hacca gitmeye karar veriyor. Ve hac kafilesi sadece 60 bin kişiden oluşuyor. Bakın şöyle bir mukayese yapalım. Osmanlı'da hac kafilesini düşünün. Genelde bir Anadolu'dan yukarıdan gelen bir hac kafilesi vardı. Bir de Afrika'dan gelen bir hac kafilesi vardı ki o kafile de Mısır Kahire'de konaklardı. Ya hatırladığım kadarıyla Afrika'dan gelen hac kafilesi işte 20-30 bin kişiden oluşurdu toplamda. Ki bu daha çok 16. yüzyıl falan. Daha erken bir dönemde sadece Mali'den gelen adamın, Mansa Musa'nın kafilesi 60 bin kişiden oluşuyor. Bu çok büyük bir kafile. Ve Mısır'da konaklar genelde hac kafileleri. Çünkü hepsi toparlansın, bir araya gelsin ve orada konaklarlar. Mansa Musa'nın ve maiyetindeki insanların Mısır'daki konaklaması sırasında etrafa ya da misafirlerine, kendilerini misafir eden, ağırlayan insanlara dağıttığı altınlardan bahsedilir. Bazı kaynaklar 20 bin altından bahsediyor. Ama hem batılı kaynakların hem de İslam kaynaklarının bahsettiği bir şey var ki bu hediyelerin altınların dağıtılmasından Mısır'daki altın fiyatlarının dalgalandığı söyleniyor. Hı. Yani demin de ifade ettik, altın rezervleri çok yüksek olan bir coğrafya Batı Afrika ve Mali bölgesi ve bu hac ziyareti sebebiyle İslam dünyası biraz daha Mali İmparatorluğu ve Mansa Musa hakkında bilgi sahibi olacak. İbni Batuta hı hı. İslam dünyasının Evliya Çelebi ile beraber en önemli seyyahlarından 1352-53'te Mali İmparatorluğu'na gidecek. Onların idari merkezlerine ziyarete gidecek ve genel kanaati bunların çok dindar Müslüman oldukları yönünde, zengin oldukları yönünde. Bir noktada şeyi söylüyor, ya cariyeler çok işte giyim kuşamları biraz daha ne diyelim sanki İslam'a uygun değil gibi bazı eleştiriler var da aslında onlar cariyenin aslında tesettür hukuku da ayrı, ona değinmeye şu an gerek yok. Dolayısıyla bu Musa'nın iktidarı belki de en zirve olduğu noktaydı. Çok çok zengin bir imparatorluğun olduğunu burada görüyoruz. İkincisi aslında Mansa Musa'dan hemen önce ikinci Ebu Bekir'in kısa süren bir iktidarı var. Ama Mali İmparatorluğu bugünkü Mali Devleti'nden farklı olarak biraz daha geniş bir coğrafyaya sahipti. Ve önemli kısmı Atlas Okyanusu'nda sahili olması. Şu an ki Mali Cumhuriyeti
daha içeride.
Ne deniyor? Toprak kilitli içeride kalmış, denize ne diyelim geçişi uzak olmayan bir yer. Ama Mali İmparatorluğu'nun o dönemdeki Atlas Okyanusu'na sahili olması sebebiyle bir donanmasının olduğu ve 2. Ebu Bekir döneminde bu donanmanın Atlas Okyanusu'nu geçmek için bir çaba sarf ettiğini kaynaklarda okuyoruz. Bu hem mesela İslam Ansiklopedisi'nin Mali ile ilgili maddesine baktığınızda bunu görüyorsunuz. Hem de Amerikalı tarihçilerin yazdığı kitaplarda da bunu görüyorsunuz. Bu bana şunu da hatırlatıyor. Merhum Fuat Sezgin Amerika kıtasını Müslümanlar keşfetmiş olabilir ifadesi. İlk zamanlar hadi canım sen de gibi biz nedense yorumlamaya çok eğilimli olduğumuz bir cümle. Ama işte Mali'deki 2. Ebu Bekir'i ve imparatorluğun Atlas Okyanusu'na kıyısı olduğunu vesaire düşündüğünüzde donanmasıyla Atlas Okyanusu'nu geçmeye çalıştığını duyduğunuzda ya bu pek de ihtimal dışı bir şey değilmiş diye düşünüyorsunuz.
Hatta hocam bir camiden bahsediyorlar.
Cenne şehrindeki cami. Orada aslında yüzlerce cami var.
Evet.
Yani sadece Songhay İmparatorluğu'nun merkezinde, başkentinde 400 tane Kur'an mektebinden bahsediliyor. Cenne ismi cennetten mi geliyor bilmiyorum. Benim gördüğüm en ilginç cami mimarisine sahip olan bir şehir. Yani kerpiçten yapılmış, sanki böyle dikenli bir yapısı varmış gibi ama çok hoş, otantik bir cami mimarisi var. Bu çok önemli. Bir de bu şeyle ilgili şunu söyleyeceğim. Yani yeni dünyayı, Amerika kıtasına bu insanlar geçmiş olabilir mi? Mali'nin hemen açıklarında çok önemli su akıntıları var okyanusta. Biz mesela en yaygın olarak Gulf Stream sıcak su akıntısını biliriz. Bu biraz daha yukarıda ama Mali'nin kısımlarında bu İngilizce Cape Verde dedikleri Verde burnu vesaire buralar çok ne diyelim seyri seferin kolay olduğu yerler de değil açıkçası. Şeyi de bakarsak mesela Magellan'ın 1520'lerde Magellan ki işte dünyanın etrafında dolaşan işte Avrupalı seyyah diyebiliyoruz, kaşif diyebiliyoruz. Magellan'ın takip ettiği rota da aşağı yukarı işte Portekiz'den Fas kıyılarından aşağıya iniyor ve Mali'ye doğru gelen noktadan Brezilya'ya doğru gidiyor. Belki Magellan da su akıntılarına kapılıp gitti ki biz bunun örneklerini Osmanlı'dan bile biliyoruz. Daha önce anlattım mı bilmiyorum. Belki sizinle özel konuşmalarımızda geçmiştir. Onu da kısaca anlatayım.
Buyursunlar.
1860'lı yıllarda Osmanlı Devleti Basra'ya iki tane fırkateyn göndermek ister. Savaş gemisi göndermek ister. Ama nasıl gidecek bu fırkateynler? O zaman Süveyş Kanalı açık değil. Hı hı. Süveyş Kanalı 1869'da açılıyor. Dolayısıyla bu fırkateynler Ege'den Akdeniz'e açılacak. Cebel Tarık Boğazı'nı geçecek. Ve bütün Afrika kıtasını dolaşıp tekrardan Basra Körfezi'ne gelmesi gerekiyor. Bizdeki Osmanlı'daki hani başta konuştuk ya ilgi niye az, aslında seyahatnameler var. Tam evet. Da böyle 1800'lerin sonlarında vesaire. Onlar genelde işte Güney Afrika Cumhuriyeti'ne nasıl gidildi, Ebu Bekir Efendilerin seyahatleri vesaire. Onlarda da çok ilginç şeyler var. Mesela bir tanesi aklıma geldi. Gemi diyor ekvator çizgisinin üzerinden geçerken kaptan diyor duyururdu bunu diyor. Hatta gemi personeli bahşiş toplardı diyor. Böyle bir gelenek olmuş. Ve insanlar sanki diyor gerçekten bir çizgi varmış gibi diyor suya bakardı diyor. Bunlar tabii güzel anekdotlar. Ama şunu diyeceğim. 1860'larda Osmanlı fırkateyni Cebel Tarık'ı geçip aşağıya doğru indiklerinde gemilerden bir tanesi ters su akıntılarına kapılıp kendini Brezilya'da buluyor. Yani demek istediğim şu, yeni dünyaya ulaşmak için özel bir çaba sarf etmeden eğer ters akıntılara denk geldiyseniz belki rüzgar bile sizi götürebiliyordu. Dolayısıyla 1860'lardaki fırkateynler buna maruz kaldıysa Mali'deki işte Ebu Bekir'in donanması da belki benzer bir şekilde kayboldu. Ve ben bunu Amerikan tarihçilerden dinledim. YouTube'daki açık tarih derslerinde bile bir tarihçi şunu açıkça söylüyor. Bu insanlar belki de Amerika kıtasına Kristof Kolomb'dan daha önce ulaşmış olabilir. Şu anda bunu gösteren bir elimizde delil yok. Ama belki ileride çıkacaktır.
Ama hocam bu bile önemli bir gösterge bence.
Yani ihtimalin en azından küçük olmadığını gösteriyor. Şimdi, mesela başka bir şey daha söyleyeyim.
Buyursunlar.
Biz işte Afrika kıtasının etrafında kim dolaştı diyebiliyoruz? Vasco da Gama diyebiliyoruz. Ama Kartaca ki Tunus'un bir şehriydi ve antik dönemde çok çok önemli bir şehirdi. Romalılarla yaptığı savaşları falan biliyoruz. Fenikelilerin bir kolonisiydi önceden Kartaca. Gemicilik de o kadar iyiydiler ki belki diyor Afrika'nın etrafını bile dolaşmış olabilirler bunlar diyor. Vasco da Gama'dan işte belki 1500 yıl önceden bahsediyoruz. Dolayısıyla Mali içinde benzer şekilde Kristof Kolomb'dan efendime söyleyeyim belki 200 yıl önce 250 yıl önce yeni dünyaya erişmiş olma ihtimalleri var.
Evet. Bu camiden kastım şeydi hocam. İşte Müslümanlar oraya gittiler Amerika kıtasına, hatta bir cami yaptılar falan gibi bir şey söylenmişti. İşte Yılmaz Özdil gibi bizim biliyorsunuz böyle her konuya yorum yapan bazı köşe yazarları var Türkiye'de. Onlar da bunun işte dalgasını geçiyorlar ya saçmalığın öyle şey olur mu falan diye. Yani işte bu kafa hocam, o zihniyet Afrika'yı sadece hani ormanların içerisinde hayvanlarla beraber yaşayan insanların bulunduğu bir kıta olarak değerlendiren kafa aslında. Yani bu insanlara Mali'deki, Gana'daki medeniyetlerden bahsettiğinizde bunların akılları, hafızaları almıyor maalesef.
Aynen, aynen.
Dolayısıyla bu yorumlar çok saçma sapan yorumlar yani.
Bir de şeyi aslında içine girdiğinizde çok anlıyorsunuz. Bazen seyahatnameler okuduğunuzda ya da bazen batılı antropologların bu ülkelerdeki gezi raporlarını falan okuduğunuzda da görüyorsunuz. Yani oradaki basit bir çocuğun bile, Afrikalı bir çocuğun bile doğa algısı bizden çok çok daha yüksek.
Evet.
Yani sana bütün yıldızları sayabilir. Gece tavana baktığında, açık havada yattığında onun o coğrafya algısı bizim çok çok daha üzerimizde yani. Dolayısıyla buralar asla medeniyetin erişmediği yerler vesaire değil. Aksine önemli, az önce birkaç tanesini sayarak zikretmeye çalıştık. Müslüman devletlerin olduğu, zengin Müslüman devletlerin olduğu, donanması olan Atlas Okyanusu'nda dolaşan şey yerlerden bahsediyoruz. İbni Batuta'nın ziyaret ettiği yerlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Mali İmparatorluğu bunlardan bir tanesi. Onun devamında Songaylar var, başka yerler var ama Cenne ve Timbuktu önemli iki şehir. Bunlardan da bahsedelim. Zamanımız biraz daralıyor ama Timbuktu bugün el yazmalarıyla, meşhur kütüphaneleriyle öne çıkıyor. Hatta yakın zamanda birkaç önce Türkçe'de çevrilen bir kitap var. Koç Üniversitesi yayınlarından çıktı. Timbuktu'nun el yazmaları diye. Yani on binlerce el yazmanın olduğu kütüphaneleri var. Timbuktu ve pardon şöyle söze başlayayım. Mali İmparatorluğu olsun, Songa İmparatorluğu olsun, ulemaya çok önem veren yapılar. Yani devlet nezdinde, yönetimde meclisleri olan, devlet başkanına nüfuzu, etkisi yüksek olan yerler. Timbuktu kadısı en saygın kimselerden. Timbuktu tam bir ilim merkezi. Cenne biraz daha ticaretle daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Timbuktu'daki İslami ve ilmi merkezler oldukça önemli. Ve buranın birçok öğrenciyi Afrika'dan çektiğini, ilim için çektiğini ve Şam gibi, Kahire gibi başka ilim merkezlerine de insanlar, öğrenciler gönderdiğini biliyoruz. Hı. Bir rakam söyleyelim. 16. yüzyılda 70-80 bir nüfusu var Timbuktu'nun. Bu nüfusun 15-20 bini öğrenci. Yani dörtte biriyle beşte biri arasında bir şey var. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Aslında Cambridge, Oxford gibi bir yer burası. Hı hı. Yani tam anlamıyla öğrenci şehri, medrese şehri. Bugün hala bu el yazması kütüphaneler duruyor ve maalesef önemli bir kısım da Fransızlar tarafından yağmalanıyor. Hı hı. O yüzden bu iki şehir bilhassa Cenne ticari bir üs, Timbuktu daha çok ticaret de var ama ilmi açıdan oldukça önemli. Belki Tagaza'yı da söylemek lazım. Hı hı. Tagaza tuz yatakları bakımından da önemli bir coğrafya diyelim. Bir de Mali sanki böyle İrab'da mahalli olmayan bir ülke gibi bahsediyoruz ama Türkiye'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hı. Hem rezervleri oldukça yüksek. Efendim bugün daha çok Fransız ve Amerikalı altın şirketleri tarafından yönetilen sömürlü madenleri var. Hı. Ve %95'i Müslüman olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. O açıdan oldukça önemli bir yer.
Eyvallah hocam. Mali ve Afrika'nın pek çok ülkesi aslında ifade gördüğünüz gibi üzerine çalışılması, öğrenilmesi gereken ülkeler. İnşallah bu programlar vesilesiyle de birilerinin gönlünde, zihninde bir şimşek çakar, bir kıvılcım tutuşur da yani bundan sonra Afrika ile ilgili çalışmaların yoğunlaşacağını söyleyebiliriz.
Son olarak şeyi söyleyeyim. Mesela buradaki evet, dindar Müslümanlar vesaire diyoruz ama mesela tasavvuf anlamında Kadiri tarikatının, Ticani tarikatının çok önemli merkezleri burası. Hı hı. Genellikle aslında Kuzey Afrika'da çok Maliki mezhebinin olduğu ağırlıktadır ama Kadiri ve Ticani tarikatları burada çok yaygın.
Timbuktu'da hala var hocam bugün.
Çok yüksek ihtimalle. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu son darbe sürecinde bile dini kanaat önderlerinin bir araya geldiği, çözüm üretmeye çalıştıkları vesaire gibi haberleri okuduk. Ama çok ne diyelim, bir uzlaşma ya da çözüm ortaya çıkmayınca orada da Mali tarihinin belki bir rekoru kırıldı. O da daha zannedersem 2012 yılındaki darbede 32 yaşındaki bir asker darbe yaparken bugün darbe yapan asker 25 yaşında, evet, diye konuşuluyor maalesef. Evet. Bunlar hoş şeyler değil tabii
kesinlikle
ki.
Kesinlikle Afrika'nın makus talihi hocam bu.
Aynen. İnşallah Mevlam oraya da istikrar nasip eder. İnşallah. İslam dünyasının bu ilim ve ticaret anlamında doğal kaynaklar bakımından önemli coğrafyasının da istikrarlı bir şekilde yönetilmesi önemli. Halihazırda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyelerinden bir tanesi. İnşallah suhuletle çözülür diye temenni edelim.
İnşallah hocam, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür
yine
ederim.
Keyifli bir söyleşi oldu. İnşallah Afrika'yı konuşmaya devam edeceğiz programlarımızda. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliği Yolculuğu programımızda bu hafta kıymetli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birlikte Afrika'yı ve Mali'yi konuştuk. Masaya yatırdık. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.